Ayrım 40.
Nana ile Pulin çok karmaşık aşık delik hileleri tasarlıyorlardı. Solukları tıkanıncaya kadar koşmalarının nedeni beyaz çoraplarını göstermek ve topuzlarını bağladıkları kurdeleleri uçurmaktı. Sonra solukları kesilmiş gibi yaparak başlarını arkaya atıp birden durdukları zaman çevrelerinde birikmiş olanların arasında mutlaka tanıdık delikanlılardan biri bulunuyordu. O zaman kırıta kırıta yürüyor, aralarında fısıldaşıyorlar, gülüşüp göz ucuyla sağa sola süzüyorlardı. Bütün bunların asıl nedeni kalabalığın itiş kakışı ortasında rastgele birbirleriyle buluşmak içindi. Setre pantolonlarını, melon şapkalarını, kır giysilerini kuşanmış kocaman oğlanlar onları bir an sokağın ortasında durdurur, şakalaşır, çimdiklemeye kalkışırlardı. Kurşuni renkli gömlekler giymiş, yaka paça bir yanda, göğüs bağır açık 20 yaşında işçiler, kollarını kavuşturup pipolarının dumanını burunlarına üfleyerek onlarla ağır ağır konuşurlardı. Bu konuşmaların pek sakıncası yoktu. Bu oğlanlar da onlarla birlikte kaldırımların üzerinde büyümüşlerdi. Ama kızlar hoşlarına giden delikanlıları şimdiden seçmişlerdi. Pulin, Bayan Gudrun'un oğullarından biriyle kendisine elma alıp armağan eden 17 yaşında bir marangozla buluşuyordu. Nana, çamaşırcı Bayan Fakonier'in oğlu Victor Fakonier'i caddenin ta öbür başından da olsa görüyor, karanlık köşelerde onunla öpüşüyordu. Çok ileri gitmiyorlardı. Yalnız ne var ki onlar için kötü şeyler anlatılıyordu. Güneş battıktan sonra bu eli avuca sığmaz haşarıların en büyük zevki cambazlara uğramaktı. Hokkabazlar, pehlivanlar caddelerin ortasına lime lime olmuş bir halı seriyorlar. Çevresine hemen işsiz güçsüz takımından kimseler toplanıyor. Bir halka oluşturuyordu. Ortada gezici cambaz solmuş mayosuyla kaslarını oynatıyordu. Nana ile Pulin kalabalığın en yoğun olduğu yerde saatlerce ayakta duruyorlardı. O tertemiz güzelim entarileri, kirli paltolar ve işçi tulumları arasında buruşuyordu. Çıplak kolları, çıplak enseleri, açık başları, bir şarap ve ter kokusu içinde pis kokan soluklarla ısınıyordu. Ve onlar hiçbir tiksinti duymadan yanakları daha bir pembeleşerek, kendi doğal ortamlarında bulunuyormuşçasına pek eğlenerek gülüyorlardı. Dört bir yanlarından küfürler, açık saçık sözler yükseliyordu. Bu zaten onların konuştukları dildi. Hepsini biliyorlardı. Dönüp bakıyorlar, ipek gibi tenleri biraz olsun kızarmadan, benzersiz bir utanmazlıkla gülümsüyorlardı. Canlarını sıkan tek şey babalarıyla, özellikle de içkili oldukları zaman karşılaşmaktı. Sürekli tetikte bulunuyorlar, çok dikkat ediyorlar, birbirlerini uyarıyorlardı. Pulin birdenbire, "Nana bak bak!" diye haykırıyordu. "Kapyo baba geliyor." Nana canı sıkılarak "Eyvah, zom olmamış." diyordu. "Bana bakın, ben kirişi kırıyorum, pirelerimi silkeletmeye hiç mi hiç niyetim yok." Tepe üstü yere kapaklandı. Tanrım, ne olurdu kafası patlasaydı? Kimi zaman da Kapyo kaçmasına fırsat vermeden dost doğru kızının üstüne gelince Nana hemen yere çömelir. "Saklasanıza beni acanım," diye fısıldardı. "Beni arıyor, sokak sokak gezdiğimi görürse kıçımı patlatacağını söylemişti." Sonra da babası geçip gidince Nana ayağa kalkardı. Hepsi kıs kıs gülerek onun arkasından giderlerdi. Adam kızı bulacak, bulmayacak diye de bahse tutuşurlardı. Tam bir saklambaç oyunuydu bu. Ne var ki bir gün boş Pulin'i aramaya gelmiş, kızı iki kulağından tuttuğu gibi alıp götürmüş. Kapyo da Nana'yı kıçına tekme vura vura eve getirmişti. Ortalık kararırken kızlar son bir tur daha yaparlar. Akşamın alacakaranlığında yorgunluktan bitkin bir hale gelmiş halkla birlikte evlerine dönerlerdi. Havadaki toz bulutu yoğunlaşır, Gutedor sokağı kapıların önündeki mahalle kadınlarıyla, arabalardan arınmış, mahallenin sessizliğini zaman zaman bozan seslerle, bağırışmalarla tıpkı bir taşra köşesini andırırdı. Kızlar bir süre avluda oyalanırlar, raketlerini yeniden ellerine alırlar, kendilerini oradan hiçbir yere ayrılmamış gibi göstermeye çalışırlardı. Sonra da bir masal uydurarak evlerine çıkarlardı. Çoğu zamanda analarıyla babalarını çorbanın tuzu az gelmiş, yahut da iyi pişmemiş diye birbirlerini tokatlamakla uğraşır bulurlarsa bir masala hiç gerek görmezlerdi. Şimdi Nana artık işçi olmuştu. Kahire sokağındaki Titreville çiçekçi mağazasında çıraklık dönemini bitirmiş, günde 2 frank kazanmaya başlamıştı. Kapyolar Nana'nın 10 yıldan beri bu atölyede baş işçi olan Bayan Lerat'ın gözetiminde kalması için onu bu kuruluştan alıp başka bir yere vermek istemiyorlardı. Sabahleyin anne saate bakıyor, Nana da iyice daralmış eski siyah elbisesini giyip bunun içinde kısılan omuzlarıyla uslu uslu yalnız başına işine gidiyordu. Bayan Lerat da kızın atölyeye saat kaçta geldiğini saptayıp sonradan bunu Gervais'e bildirmekle görevliydi. Nana'ya Gutedor sokağından Kahire sokağına kadar gitmesi için 20 dakika süre bırakıyorlardı. Eh, bu kadarı da yeterliydi. Çünkü bu bacaksız kızlar ceylan gibi koşuyorlardı. Nana arada sırada tam zamanında geliyordu ama öyle kıpkırmızı, öyle soluk soluğa yetişiyordu ki. Yolda bir hayli oyalandıktan sonra şehir kapısından aşağı 10 dakika koşmuş gibi görünüyordu. Çoğu kez 7-8 dakika geç kalıyordu. Böyle günlerde artık akşama kadar halasına yaltaklanıyor, bin bir dil döküyor, yalvaran gözlerle bakarak onu yumuşatmaya, böylece annesine söylememesini sağlamaya çalışıyordu. Gençlerin halinden anlayan Bayan Lerat, kapyolara yalan söylerdi ama beri yanda da bitmez tükenmez gevezeliklerle Nana'ya öğütler verir, kendi sorumluluğundan bir genç kızın Paris kaldırımlarında karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden söz eder dururdu. Ey ulu tanrım, ne demezsin, kendi peşinden gelenleri bile az değildi. İçinde sürekli çapkınca fikirler tutuşan bakışlarıyla gözlerini yeğeninden hiç ayırmıyordu. Bu mini mini zavallı kedi yavrusunun masumluğuna bekçilik etmek ve onu geleceğe hazırlamak düşüncesi kadını ateşlendiriyordu. Bak Nana, diye üsteliyordu. Bana her şeyi söylemelisin. Sana karşı fazlasıyla iyi, fazlasıyla yumuşak davranıyorum. Senin başına bir felaket gelirse kendimi sen ırmağına atmaktan başka çarem kalmaz. Anlıyor musun benim yavru kedicim? Erkekler sana laf atarlarsa bana olduğu gibi hepsini sözcüğü sözcüğüne hiç eksiksiz anlatmalısın. Söyle bakayım, daha sana laf atan olmadı mı? Buna and içebilir misin? O zaman Nana ağzını açıp garip bir biçimde büken bir gülüşle gülerdi. Hayır hayır, erkekler ona laf atmıyorlardı. Çok hızlı yürüyordu. Hem de laf atıp da ne söyleyebilirlerdi ki? Onlarla görülecek bir işi, alıp vereceği bir şey yoktu ki. Böyle diyerek işe neden geç kaldığını bön bir tavır takınarak anlatıyordu. Yolda durup resimlere bakmış ya da Pauline'le birlikte gitmiş, onun anlattığı öyküleri dinlemişti. Eğer söylediklerine inanmıyorlarsa kendisini izleyebilirlerdi. Hatta sol kaldırımdan hiç ayrılmıyordu. Hem de araba öyle hızlı gidiyordu ki bütün öteki kızlar geride kalıyorlardı. Aslına bakarsanız Bayan Lerat onu bir gün Petit Korea sokağında başını havaya kaldırmış bir pencerenin önünde tıraş olan erkeği seyrederek kendi gibi sürtük 3 çiçekli kızla birlikte gülüşürken yakalamıştı. Ama Nana fena halde öfkelenmiş, tam o sırada 1 meteliklik ekmek almak için köşedeki ekmekçiye gitmek üzere bulunduğuna yemin etmişti. Uzun boylu dul Bayan Lerat kapyolara, "Yo, hiç merak etmeyin, ben göz kulak olurum," diyordu. "Ona kendim kadar güveniyorum, her şeyine kefilim. Hele herifin biri yanılıp da bir çimdik atmaya kalksın, karşısında beni bulur alimallah, hiç korkmayın." Titreville mağazasındaki çiçek atölyesi binanın 2 katı arasına sıkıştırılmış asma katta büyük bir odaydı. Kirli kurşuni renkli duvar kağıdının yırtıklarından sıvaları gözüken 4 duvar boyunca sıra sıra raflar uzanıyordu. Bunların üzerlerinde kalın bir toz tabakasının altında orada unutulup kalmış eski kartonlar, paketler, ıskartaya çıkarılarak orada unutulup toz içinde kalmış modeller duruyordu. Hava gazı tavana adeta isten bir badana çekmişti. Atölyenin 2 penceresi o kadar genişti ki işçiler tezgah başından ayrılmayan karşı kaldırımdan gelip geçenleri görüyorlardı. Bayan Lerat hepsine örnek olmak için iş başına herkesten önce gelirdi. Sonra da kapı artık tam bir çeyrek saat durmadan açılır kapanır, bütün küçük işçi kızlar birer ikişer kanter içinde saçları darmadağın atölyeye gelirlerdi. 1 Temmuz sabahı Nana artık alışkanlık haline getirdiği gibi en sonra geldi. Ah ah dedi, bir arabam olsa ne kadar rahat edeceğim. Sonra da kasketim dediği ve habire onarmaktan bıkıp usandığı eski şapka bozuntusunu başından çıkarmaya bile vakit bulamadan hemen pencereye yaklaştı. Sağa sola eğilip sokağa baktı. Bayan Lerat kuşkulanmıştı. Nereden bakıyorsun öyle diye sordu. Baban da birlikte mi geldi? Nana sakin sakin hiç istifini bozmadan "Yo, elbette ki hayır, gelmedi" diye yanıt verdi. Hiçbir şeye bakmıyorum. Havanın pek sıcak olduğuna bakıyorum. Hele insan bu sıcak havada tazı gibi koştuğu zaman pek yoruluyor. Öğleye kadar hava boğucu biçimde sıcak oluyordu. İşçiler panjurları indirip aralıklarından sokaktan gelip geçenleri gözetiyorlardı. Sonunda o en uç tarafında Bayan Lerat'ın tek başına oturduğu masanın iki yanına sıralanıp işe koyulmuşlardı. 8 kızdılar. Her birinin önünde kendi zamk çanağı, pensi, araç gereçleri ve kalıp yastığı duruyordu. Tezgahın üzerinde demir tellerden, makaralardan, pamuklardan, yeşil ve kahverengi kağıtlardan, ipekliden, satenden ve kadifeden kesilmiş, çiçek yapraklarından oluşan karma karışık bir yığın duruyordu. Ortadaki büyük bir sürahinin ağzına çiçekçi kızlardan biri, bir gün öncesinden beri yakasında solmakta olan 2 metreliklik bir küçük demet çiçeği sokmuştu. Esmer güzeli bir kız olan Leonie, gül yaprakları kalıpladığı yastığın üzerine doğru eğilerek, "Ha bakın, sizin haberiniz yok," dedi. "Bizim zavallı Caroline, akşamları gelip kapıda kendisini bekleyen o çocukla ne yazık ki adam akıllı bozuşmuş." Yeşil bir kağıttan ince ince şeritler kesmekle uğraşan Nana, "Elbette ya," diye haykırdı. "O adam herkese asılıyordu." Kızlar sinsi sinsi gülüştüler. Bayan Lerat da ciddiyetini takınıp sert görünmek zorunda kaldı. Burun bükerek, "Çok iyi, aferin sana, çok güzel sözcükler kullanıyorsun," diye mırıldandı. "Bunu babana bildireceğim, bakalım beğenecek mi?" Nana sanki kahkahasını tutmak istermiş gibi yanaklarını şişirdi. Hay Allah, babası ha, o bunların sunturlusunu söylüyordu ama tam o sırada Leonie birdenbire son derece alçak sesle ve çabuk çabuk "Hey, dikkat edin, patron geliyor," diye fısıldadı. Gerçekten de uzun boylu, kupkuru bir kadın olan Bayan Titreville içeri girmişti. Genellikle aşağıda mağazada otururdu. Kadının hiç yakası olmadığı için işçiler ondan, Azrail'den korkar gibi korkarlardı. Patron başları öne eğilmiş, harıl harıl çalışan kızların bulunduğu tezgahın çevresini ağır ağır dolandı. İşçi kızlardan birine beceriksiz dedi. Yaptığı bir papatyayı bozup yeniden yapmasını istedi. Sonra da geldiği gibi o dimdik yürüyüşüyle çıkıp gitti. Nana genel bir homurtu ortasında, "Hadi bakalım yallah," dedi. Bayan Lerat sert bir tavır takınmaya çalışarak, "Hanımlar, hanımlar, yo doğrusu ya," dedi. "Beni sert davranmak zorunda bırakacaksınız." Kızların hiçbiri ondan korkmadığı için sözlerini aldırış eden olmadı. Bayan Lerat, gözleri neşe ve sevinç dolu bu genç kızların arasında bulunmaktan mutluydu. Onları bir köşeye çekip aşıkları konusunda ağızlarından laf alıyor, hatta tezgahın bir köşesi boş kaldıkça onlara hemen oracıkta iskambil falı açıyor ve hepsine karşı aşırı hoşgörülü davranıyordu. Sevgi konusu açılır açılmaz, onun o kaşarlanmış derisi, jandarma yapılı bedeni, dedikoducu bir mahalle karısının taşkın sevinciyle hop hop hopluyordu. Sadece açık saçık sözlerden hoşlanmıyordu. Açık saçık sözcükler kullanmamak koşuluyla her şey konuşulabilirdi. Eh, doğruyu söylemek gerekirse Nana atölyede eğitimini çok güzel tamamlıyordu. Bu konuda elbette çok da yetenekliydi. Ama yoksulluktan ve ahlak bozukluğundan zaten bitkin düşmüş bir sürü kızla düşüp kalktıkça büsbütün bozuluyordu. Orada balık istifi gibi üst üsteydiler. Hep birlikte çürüyorlardı. Hani içinde çürük bulunan bir sepet dolusu elma gibiydiler. Gene de herkesin yanında fazla ahlaksız, fazla ağzı bozuk görünmemeye çalışıyorlar. Terbiyeli birer küçük hanım tavırları takınıyorlardı. Ama köşe bucaklarda kulaktan kulağa hayasızca sözlerin bini bir paraya söyleniyordu. İki kız bir araya gelseler hemen ayıp şeyler konuşmaya başlar, ardından da kahkahadan kırılırlardı. Sonra akşamları bir ikisi birlikte çıkarlardı. O zaman birbirlerine açılırlar, gizli öykülerini anlatırlar, tüyler ürpertecek şeyler söylerler. Gelip geçen kalabalığın itişip kakışmaları arasında kaldırımlarda uzun süre durup coşkuyla konuşurlardı. Nana gibi henüz baştan çıkmamış kızlar için bu atölyede bir hava vardı. Bu havayı erkeklerle düşüp kalkan sürtük kızlar yaratıyorlardı. Gelirken atölyeye bir meyhane kokusunu, nerede nasıl geçirildiği belli olmayan kuşkulu gecelerin kokusunu da getiriyorlardı. Eteklikleri buruş buruş, saçları başları darmadağınıktı. Gören geceliğin etekliklerini çıkarmadan yatmış sanırdı onları. Bir akşam önce içip eğlenen kızların yüzlerinde görülen yorgunluk, Bayan Lerat'ın aşk yumruğu dediği gözlerdeki o kapkara halkalar, kısık sesler, tezgahın üzerine parlak ve narin yapma çiçeklerinin arasına bir ahlaksızlık soluğu üflerdi. Nana yanı başındaki kızın erkeği öğrenmiş bir kız olduğunu sezinleyince koklamaya başlar, adeta sarhoş olurdu. Uzun zaman gebe olduğu söylenen uzun boylu Liza'nın yanına oturmuş, sanki onun şişip şişip sonra ansızın patlamasını bekliyormuş gibi alev alev yanan gözlerle ona hep bakıp durmuştu. Yeni bir şeyler öğrenmesi olasılığı biraz uzak görünüyordu. Anasının gözüydü, bilmediği yoktu. Gutedor sokağı kaldırımlarında her şeyi öğrenmişti. Atölyede sadece bildiği şeylerin nasıl yapıldığını görüyor, kendisi de aynı şeyleri yapmak istek ve cüretini duyuyordu yavaş yavaş. Panjuru biraz daha indirmek istermiş gibi yaparak bir pencereye yaklaşıp "İnsan boğulacak sıcaktan" dedi. Ama panjuru indirdiği yerde eğildi ve yeniden sağa sola baktı. Tam o anda da karşı kaldırımda duran bir adamı gözetleyen Leonie, "O ihtiyar adam orada ne yapıyor kuzum?" diye haykırdı. "Bir çeyrek saatten beri burasını gözetliyor." Bayan Lerat, "Yaşlı zamparanın biridir" dedi. "Nana gelip yerine oturacak mısın sen? Pencerede durmanı yasaklamıştım biliyorsun." Nana gene elindeki menekşe dallarını burma işine koyuldu ve bütün atölye o adamla ilgilenmeye başladı. 50 yaşlarında kadar iyi giyimli bir adamdı. Düzgün kesilmiş, kırlaşmış çember sakalı, çok ciddi ve saygın soluk bir yüzü vardı. Tam bir saat oradaki aktar dükkanının önünde durdu, başını kaldırıp atölyenin panjurlarını seyretti. Çiçekçi kızlar kıkır kıkır gülüyorlardı. Gülüşme sesleri sokağın gürültüsü arasında yitip gidiyordu. Yaşlı adamı gözden kaçırmamak için ara sıra o yana doğru bir göz atarak işlerinin üzerine eğiliyorlar, telaşlı telaşlı çalışıyorlardı. Leonie, "Aa, bakın bakın" dedi. "Gözlüğü de var. Anneme lazım, çok şık bir adam. Hiç kuşkusuz Agustin'i bekliyordur." Ne var ki uzun boylu çirkin bir sarışın olan Agustin sertçe yaşlı erkeklerden hoşlanmadığı yanıtını verdi. Bayan Lerat da başını sallayarak gizli anlamlar dolu o bilgiç gülümsemesiyle "Hata ediyorsunuz güzelim" diye mırıldandı. "Yaşlı erkekler daha sevecen olurlar." O sırada Leonie'nin yanında oturan ufak tefek tombul kız onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Leonie birdenbire sandalyesinin arkalığına yaslandı, yaşlı adama doğru bakıp katıla katıla kahkahalarla gülmeye başladı. "Evet öyle ya, gerçekten de öyle ya, bu Sophie yok mu, ne yazık şey" diyordu. Atölyedeki bütün kızlar meraktan çatlayarak hep bir ağızdan "Ne dedi, ne dedi?" diye soruyorlardı. Leonie de hiç ses çıkarmıyor, gözlerinin yaşını siliyordu. Bir parça sakinleşince elindeki kalıplama işini sürdürerek "Yinelenecek bir şey değil canım, söyleyemem" diye yanıt veriyordu. Kızlar hep birden üstüne üşüşüyorlardı. O da başıyla olmaz işareti yaparken yeniden kıkır kıkır gülüyordu. Bunun üzerine sol yanında oturan Agustin yavaşça kulağına fısıldaması için ona yalvardı. Leonie de en sonunda dudaklarını onun kulağına yaklaştırarak söylemeye razı oldu. Bu kez de Agustin sandalyesinin arkalığına yaslandı ve katıla katıla güldü. Ardından da aynı sözleri yanındakilere söyledi ve böylece bu söz kulaktan kulağa, çığlıklar ve kahkahalar arasında bütün atölyeyi dolaştı. Sophie'nin söylediği edepsiz sözü hepsi öğrenince bakıştılar. Gene de bir parça kızarıp utanarak hep birden kahkahaları koyuverdiler. Söylenen sözün ne olduğunu bilmeyen sadece Bayan Lerat kalmıştı. Fena halde canı sıkıldı. Bu yaptığınız pek büyük bir terbiyesizlik küçük hanımlar dedi. İnsanın bir başkasının yanında gizlice konuşması çok ayıptır. Edepsiz bir söz söylediniz değil mi? Çok güzel doğrusu. Sophie'nin söylediği çirkin sözcüğü öğrenmek için şiddetli bir istek ve merak duymasına karşın bunun kendisine de söylenmesini istemek yürekliliğini gösteremedi. Ama bir süre başını önüne eğdi. Ağırbaşlı saygın bir tavır takınıp işçi kızların konuşmasını dinleyerek büyük bir zevk duydu. Kızlardan biri bir sözcük söyleyecek olsa, söz gelimi elindeki iş konusunda en küçük bir laf edecek olsa, öbürleri bundan hemen kötü bir anlam çıkarıyorlardı. Sözcüğü kendi anlamından saptırıyorlar, ona edepsizce iğrenç bir anlam veriyorlardı. Penisim çatladı ya da benim küçük canağımı kim karıştırdı türünden basit sözcükler altında olağanüstü anıştırmalar, iğrenç anlamlar arıyorlardı. Ve her konuşmayı karşı kaldırımda turna kuşu gibi habire ayak değiştire değiştire uzun zamandan beri dikilip duran yaşlı beye getiriyorlardı. Sözün gidişi ne olursa olsun anıştırmaların sonunda kesinlikle o bey ortaya çıkıyordu. Adamın kulakları kim bilir nasıl çınlıyordu. Kızlar o denli ileri gitmişlerdi ki en anlamsız laflarla bile coşuyor, gözlerinde adeta çılgın bakışlarla giderek azıtıyorlar ve bu oyunu pek eğlenceli buluyorlardı. Bayan Lirat'ın kızıp öfkelenmesi için hiçbir neden yoktu. Açık saçık sözler söylemiyorlardı. Hatta kendisi de "Matmazel Liza, ateşim söndü, bana sizinkini verin" diyerek bu kez onları katıla katıla güldürüyordu. Atölyedeki bütün işçi kızlar Bayan Lirat'ın ateşi sönmüş diye haykırıştılar. Bayan Lirat bir açıklama yapmak amacıyla "Hanımlar siz de benim yaşıma gelince" diye söze başladıysa da onu dinleyen yoktu. Bayan Lirat'ın ateşini yeniden yakması için karşı kaldırımdaki beyi çağırmaktan söz ediyorlardı. Bu bol kahkahalar içinde Nana'nın gülüşü görülecek şeydi. İki anlamlı hiçbir sözcüğü kaçırmıyordu. Kendisi de yakası açılmadık anıştırmalarda bulunuyordu. Katıla katıla gülüp zevkinden bayılarak çenesinin hareketiyle bu sözlere kuvvet kazandırıyordu. Balık nasıl suda yaşarsa o da ahlaksızlık içinde öyle rahat rahat yuvarlanıyordu. Sandalyesinin üzerinde gülmekten katılırken elindeki menekşe dallarını da çok güzel kıvırıyordu. Bu işi öyle parmak ısırtacak bir ustalıkla yapıyordu ki görülecek bir şeydi doğrusu. Bir sigara saracak kadar bile zaman harcamıyordu. Elini uzatıp ince şerit halindeki yeşil kağıttan bir tane alıyordu. Kıvrak bir elle bir pirinç telin üzerine sarı veriyordu. Sonra da tepesini yapıştırmak için bir damla zamk sürüyordu. İşte oldu, tamam. Ortaya hanımların süslerinin üzerine takılmaya değer, taze ve zarif bir tutam yeşil dal çıkıyordu. Nana'nın bütün ustalığı parmaklarındaydı. Kemiksiz gibi görünen, kıvrak ve okşayıcı o incecik parmaklarındaydı. Zaten Nana çiçekçiliğin bu yanını öğrenebilmişti. Çiçek dallarını o kadar güzel yapıştırıyordu ki atölyenin bütün çiçek saplarını ona yaptırıyorlardı. Bu arada karşı kaldırımdaki bey çekilip gitmişti. Atölyedeki kızlar sakinleşmiş, boğucu sıcakta harıl harıl yeniden çalışmaya başlamışlardı. Saat 12'yi çalıp da yemek zamanı gelince hepsi yerlerinden kalktılar. Hemen pencereye koşan Nana, isterlerse yiyecek öteberi almak için kendisinin aşağı inebileceğini söyledi. Bunun üzerine Leonie 2 metreliklik karides, Augustine 1 külah kızarmış patates, Liza 1 demet turp, Sophie de 1 sosis ısmarladı. Ardından da tam aşağı ineceği sırada Bayan Lerat, Nana'nın o gün pencereden bakma konusundaki aşırı isteğini pek acayip bulduğu için uzun bacaklarıyla hemen peşinden koşup yetişti. "Dur bekle," dedi. "Ben de seninle birlikte geliyorum, bir şey alacağım." Ne var ki sokakta kilise mumu gibi dikilip duran o yaşlı beyin Nana'ya göz kaş işaretleri yaptığını görmez mi? Kız kıpkırmızı kesildi. Halası onun kolunu sertçe kavradı ve kaldırımda hızlı hızlı yürüttü. Adam da hemen peşlerinden geliyordu. "Ya seni hınzır pimpon zampara seni. Demek Nana için geliyormuş öyle mi? Eh daha 15,5 yaşında. Peşinde böyle erkekler sürüklemek çok güzel doğrusu." Bayan Lerat öfkeli bir tavırla sıkı bir sorguya çekti. Aman tanrım, Nana'nın hiçbir şeyden haberi yoktu. Adam sadece 5 günden beri onun peşine düşmüştü. Ne zaman sokağa adımını atacak olsa hemen peşine takılıyordu. Onun ticaretle uğraştığını sanıyordu. Galiba bir kemik düğme fabrikasının sahibiydi.